بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم حاجلarımız، bugün de inşallah hac konusunda olan derslerimize devam ediyoruz. Ondan önce, yani her gün olduğu gibi, bugün de dersin önünde hacla geçtiğimiz, öğrendiğimiz bazı şeyleri tekrar etmemiz gerekir. Yani biz ilk önce haccın farzlarını zikrettik. Niyet etmek, tavaf, say ve Arafa'da durmak ve haccın şartları. Bir insanın üzerine haccın vacip olması için 5 şart ve kadınlar için 6 şart olduğunu söylediniz. Onlardan birincisi onun Müslüman olması, ikinci akıllı olması, üçüncüsü buluğ, haddi buluğa çatması, dördüncüsü hür olması, beşincisi de gücü yetmesi. Hacca beden sağlık ve para tarafından gücünün yetmesidir. Ve kadınlarda altıncı şart da oluyor, o da kadının mahreminin olmasıdır. Mahremsiz kadınlar, bayanlar sefere çıkamaz. Eğer hac yap, bu şekilde hac yaparlarsa hacları sahihtir ama günah kazanıyorlar. Ve bu haccın şartları olarak bunu anlattı. Sonra haccın vaciplerini söyledi. Haccın vaciplerinden ilk önce mikattan ihrama girmek, mikattan niyet etmeyi. İkinci tıraş olmak. Üçüncü, yani bu ümrede ve hacda her ikisinde vacip. Ümrenin vacipleri yalnız ikidir. Hacda üçüncü olarak Arafat'ta akşam namazına kadar kalmak, Müzdelife'de gecelemek, Cemarat'a taşlamak, altıncı Mina'da gecelemek, yedinci de Vida tavafı yapmak. Bunlar da haccın vacipleridir söylediniz. Sonra hacda mahzur olan, yasak olan şeyleri anlatırız. Onlar bedenden kılları, tükler falan götürmek, başı tıraş, yani ihramda olarken yasak olan şeyler vardır. Bunların yaptığın zaman bu artık ihramda yasak olan şeylerdir. Bunlardan bedenden yahut insan derisinden falan bir yerine, ya başından, saçından tük götürmesi ya tıraş olması. İkinci, tırnakları kesmek. Tırnakları kesmek, eğer söylediniz ki eğer tırnakta kesilmişse yahut kırılmışsa onu kopartmakta bir sıkıntı yoktur. Yani ama tırnağı tam olarak kesmek yasaktır. Üçüncüsü, erkeklerin başını örtmesi, takiye falan giyinerek başını örtmesi yahut battaniyeni başları üzerine çekerek uyuması. Dördüncüsü, mahit söylenilen libas giymek. Yani böyle bir şeyler giymek. Ezaları birbirinden ayıran elbiseler giymek. Bu saydığımız ve beşincisi koku vurmak. Kokulanmak. Onlar geliriz. Bu beş tanesinin hükmünde alimler söylemiş ki insan bunu kasten yaparsa, bilerekten kasten yaparsa hem günah kazanıyor, tevbe etmesi gerekir ve üzerine de fidye vaciptir. Fidye de söylediniz ki fidyenin hükmü, fidyenin vasfı nasıl oluyor? Ya bir kurban, bir koyun keserek Mekke fukaralarına dağıtıyor, ondan kendi yemiyor. Yahut altı fakiri doyuracak şekilde yediriyor. Yahut da üç gün oruç tutuyor. Bu üçünden istenilen birini yapabilir. Ama bunların bazısını mesela insan zerurat, insan bunu cahilliğinden yahut unutkanlığından yaparsa, yani bilmiyor hükmü ne, bunu yapmış. Bunun ve aynı şekilde biliyor, yasak olduğunu biliyor ama unutkanlığı üzerine yapmışsa inşallah bu halde onun üzerine bir vaciplik yoktur. Yani bir fidye yahut onun üzerine bir günah yoktur. Ama hatırladığı zaman yahut hükmü bildiği zaman hemen o yasaktan uzak durması gerekir. Üçüncü hal söyledi, insan ihtiyaç üzerinden bunu yaparsa, mesela insanın böyle bir şey söyleriz, doktorlar onun mesela başında bir operasyon etme istiyorlar, saçın başının bir hissesinin tıraş olunmasını söylüyorlar. Zaruret olduğu için ona bir günah yoktur ama üzerine fidye vardır. Fidyeni vermesi gerekir. Yani bu üç şeyden birini yapar ama ona bir günah yoktur. Yasaklardan altıncısı av etmektir. İhramda olan bir kesin av etmesi yasaktır. Ve bunun da hükmü o ön saydıklarımızın hükmü gibi değildir. İnsan avı yani bir zorluk karşısında etmeyi yoktur. Yani insan bunu kendi isteğiyle yapabilir. Neyin ki ihramda olan av etmesi, hatta onun için av edilirse o da yasaktır. Yahut avı gösterirse mesela kendinin silahı yok. Bir ihramda olmayan bir kardeşi görüyor. Şimdi orada bir av var, tavşan vardır. Söylemesi bu da yasaktır. Ava işaret etmek, onun yerini beyan etmek. Yahut onun kendi için, bir insan ben senin için av edilir getirelim. Bu da yasaktır, ondan yiyemez. Tüm bunların hamısı yasaklardır. Ve insan kendi av ederse o av olunmuş hayvana bakıyoruz. Onun misli elimizde olan hayvanlardan mesela bu bildiğimiz koyun malkarada varsa onu sadaka olarak veriliyor. Kesilerek Mekke'nin fukaralarına dağıtılıyor. Mesela alimler söylüyor ki bir tavşanın mukabilinde bir oğlaktır. Bir insan tavşan avlarsa onun mukabilinde bir oğlak keserek Mekke'nin fukaralarına dağıtıyor. Kendi de o etten yemiyor. Yahut mesela bir deve kuşunu avlarsa onun alimler büyük kuş olduğu için onun mukabilinde bir inek kesmesini söylemişler. Yani onun eti daha çok yani. Eğer onun mislinde bir hayvan yoksa bakın mislinde o hayvan olursa insan onun o hayvanı keserek Mekke fukaralarına dağıtıyor. Eğer buna gücü yetmezse mesela o hayvanın miktarında mesela o hayvanı dağıttığı zaman kaç kişini doyurabilirdi? Mesela söyleriz ki tavşan oğlanmış. Tavşanın da mukabilinde ne söylediniz? Oğlak. Bir oğlakla kaç kişi doyabilir? Mesela bir oğlak 10 kişiye de yeter yani. Mesela söyleriz, bir misal olarak söyleriz. Biz bunu şer'i bir hüküm olarak söylemiyoruz. Yani bu zaman insanlara baş verirse mütlak alimlere dönmesi gerekir. Hemen hüküm verilmesi gerekir. Biz burada umumi fetva olarak söylüyoruz. Mesela söyleriz 10 kişi. O zaman o bir oğla alabilmiyorsa 10 kişini yedirtmeli, doyuracaktır. 10 fakire doyuracaktır. Buna da gücü yetmezse 10 gün oruç tutacaktır. Yani o kişilerin sayı kadar oruç tutmaya gerekir. Mesela biri bir büyük bir vahşi hayvan avladı. Onun mukabilinde alimler deve söyledi. Mesela sordun, söylediler deve kesmen vacip. Deveye gücü yetmediği zaman o deve kaç insan doyurabilir? Mesela söylüyoruz 100 kişi doyurabilir. 100 kişini doyurmalı. Ona da gücü yetmezse 100 gün oruç tutmalı. Bak bu dün söylemediniz de yani bunu da bilmemiz gerekir ki yani avda fidye farklıdır. Mesela insanın tıraş olduğu gibi değil yahut kokulandığı gibi değil. Yani yasakların hepsi yasak olduğuna bakmayarak ama burada hüküm farklıdır. Eğer onun mislinde bir hayvan olmazsa alimler onun değerini mesela söylüyorlar ki iki Mekke ehlinden iki adil insan hüküm veriyor ki bu hayvanın bu av hayvanının değeri parası bu kadar. Ve hemen paranı fukaralar arasında sadaka etmesi gerekir. Yahut o paraya kaç kişini doyurabilir? O kişinin sayısı kadar oruç tutması gerekir. Bununla ona göre av meselesinde dikkatli olmamız gerekir. Yani bu biraz zor bir şey. Yani bir insanın başına gelirse buna alimler gelmeli, hüküm vermeli. O da avladığı hayvan ne olabilir? Buna göre yani aslan en iyisi hacı bu şeylerden uzak durması, av hayvanlarına uzak durması gerekir. Ve yasaklardan bu hem hacı ihramda olan hem de ihramda olmayan herkese ait olan bir yasaktır ki Mekke'de yapraklar koparmak, yaş otları koparmak bu gibi şeyler hepsi yasaktır. Hatta kuşları bile kovlamak yasaktır. Mesela orada Kabe'nin yanında görürsünüz. Bazı kuşlar geliyor. Az kala insanın üzerine konmuş kim oluyor yani. İnsanlara o kadar bir yakın oluyor. Emin aman bir şehirde. Onları böyle kovlamak bile yasak. Onlara kovlamak yasaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak etmiştir. Ve yasaklardan söyledi ki akt etmek, insanın evlenmesi yahut kimse evlendirerek nikah yapması ya kiminse yaptırması yahut kimdense kızını istemesi bu konuların hepsi yasaktır. Ve bu baş verirse insan tevbe etmesi tevbe etmesi gerekir. Çünkü bu amelinde günah kazanmış olur. Ama üzerine müeyyen bir fidye vacip değildir. O bir yasaklar gibi, o bir mahzuratlar gibi onun üzerine bir fidye vacip değildir. Nikah olursa, akt olursa, kebin olursa o batıldır, fasittir. Yeniden kesmesi gerekir. Akdın yenilemesi gerekir. Yani ihramdan sonra, hacdan sonra yenilemesi gerekir. Sonra yasaklardan söylediniz ki kadınla ilgili yani kadına yani şehvetle dokunmak gibi her bir şeyler hepsi yasaktır. Bunların hepsi ihramda olan yasaklardır. Bu olarsa insan günah kazanmış olur. Ve hacı da ihramda olan bu amellerin hepsinden uzak olması gerekir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de El-Hacc eşhurun ma'lumat, hac belli olan bir aylardadır. Femen farada fihinne el-hacc fela rafese ve la fusuga ve la cidale fil-hacc. Kimin üzerine bu aylarda hac farz olmuşsa o hacda rafes etmesin. Rafes yani kadınla ilgili tüm şeyler buna dahil. Cinsi ilişkiden tutmuş, kadını öp, yakınlaşma, dokunma, şahvetle bunların hepsi ona dahildir. Hacda onlar bu amellerden uzak durması gerekir. Bu Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de emrettiği bir hükümdür. Ve la cidale aynı zamanda cidal yapmasın. Yani mübahise faydasız şeylerden, boş sporlardan mesela oturuyor, boş lağva mesela bazıları o şekilde geliyor ki birbirine küfür ediyor yani. Kızıyor birbirine boş bir şeyin üzerinde. Bunlar hepsi hacıya yasaktır. Ve şeytanım bakın hacılarım. Şeytan insanla nasıl mücadele ediyor? Mesela senin diğer ibadetlerine bakarın. Namazın. 10 seneler namaz kılıyorsun. İslam'ın bu rükünü yaşamak için 50 sene, 60 sene günde 5 kez bunu yapıyorsun. Allah Azze ve Celle onun karşılığında cennet istiyorsun. 50-60 senenin önün karşısında cennet. Yahut oruç. Her senede bir ay olmakla 50-60 sene oruç tutuyorsun. Ama hac kaç gün? 4-5 gündür. 4-5 günde cenneti kazanabilirsin sen. Subhanallah. 8'i, 9'u, 10'u, 11'i, 12'si. Yani kimde 13'üne kalırsa 5-6 gün. 5-6 günde cenneti kazanabilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ne söylüyor? Mabrur haccın evezi yalnız cennettir. Kabul olan haccın karşılığı yalnız cennettir. 5-6 güne sen cenneti kazanabilirsin. İndi görün subhanallah şeytan nasıl işliyor ki sen o cenneti kazanmayasan dini. Seni bir yolla o yoldan uzaklaştırmak istiyor. Senin haccının mabrur olmaması için nasıl çalışıyor? Yani bunu diyor musunuz? Yani şeytan burada nasıl insana vasveseler veriyor? Mesela bir kez kadınlarla ilgili vasvese verenmese kavgaya salıyor onu. Kendini kavgaya salıyor artık yasak işledi. Diğeri haram sözler, küfür söylüyor. Bazısı günah ediyor. Bazısı kimse hakkını yiyor. Kabe'de tavafta kalabalık yaratarak başkalarının hakkına giriyor. Yani herkese bir cür vasvese ederek bir probleme salıyor. O zaman her adımımızda, her anımızda, her takikamızda dikkatli olmamız gerekir. Ki haccımızı koruyarız 5-6 günü ihlasla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gibi yaparız ve bu haramdan bu şekilde, yani bu mübarek ibadeti, bu azametli ibadeti hakkıyla yerine getiririz. Ve hacda yasak olan şeylerden söylediğiz ki sonuncusu da cimadı, yani insanın kadınla yani cinsi ilişkide olması ve bu da haccı, birinci tehellülden önce olarsa haccı batıl eder. Hac batıl olur. Bu da İbn Abbas ve İbn Ömer radıyallahu anhümenin her ikisinin verdiği fetvadır. Yani hac kim mesela 10. gün hac amellerinden yapmamış ilişkide olursa onun haccı batıldır. Üzerine haccın diğer emellerini yerine getirmesi ve haccın sonunda bir deve keserek fidye olarak deve kesip Mekke fukaralarına dağıtması ve gelen senede haccını kaza etmesi vaciptir. Yani çok tehlikeli bir şey. Ha? Onun üzerinden vaciplik kalkmamış o zaman. Farz haccını yetmedi. Ne zaman imkan olursa o zaman gelmesi farzdır. O yüzden o kendini o probleme salmaması için bu şeyden uzak durması gerekir. Biliyor ki bu memleketten gelmek zor. Allah Azze ve Celle bir kez nasip etmiş. Artık kendini niye bu probleme sarıyorsun? Ve bu yasakları bilip amel etmemiz gerekir. Yani her hacı bunları iyi şekilde anlayıp amel etmesi gerekir. Ve bugün de inşallah hacda caiz olan bazı şeyleri ve ümrenin tam vasfını inşallah söyleriz. Yani hacda yasakları bildiğiz. Yasakların karşılığı ne? Onları da bildiğiz inşallah. Hacda bazı ameller, mesela bazı hacılar bazı amellerin yasak olduğunu zannediyor da yasak değildir. Bunlardan biri mesela eziyet veren bir şeyi def etmek, onu öldürmektir. Mesela yılan kimi bir hayvan insana gelirse, insan üzerine gelirse onu öldürebilir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bir hadiste, 5 şey haramda da halal bölgesinde de öldürülebilir. Onlardan bunları söylüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, akrepti, çaylak, karga, fare, saldırgan ve yılandır. Bir hadiste 5, bir hadiste 6 zikir olunmuş. Bu şeyler nerede olursa olsun öldürülebilir, caizdir. Ve bu hakta da alimlerin icması vardır. Alimler icma edip bu şeye izin vermiştir. Aynı şekilde ihramda caiz olan şeylerde mesela hacıların bazıları kusul almak gibi şeylerin yasak olduğunu zannediyor. Hayır, bu şeyler caizdir. Mesela abdest aldığın zaman yahut hamamlandığın zaman insan başını yüzünü yıkadıkta ondan tük düşebilir. Tük çıkabilir değil mi? Bu olabilen bir şeydir. Saçından kopabilir bir saç teli koptuğu zaman bu şeylere göre bir günah yoktur. Bu insanın kendi ihtiyarıyla olmamış bir ameller. Ve burada da bir sakınca yoktur. Aynı zamanda mesela söylediğiz ki sabunla halleri yıkamakta, yani kokusu olmayan sabunda bir kadağa bir yasak da yoktur. O ki kaldı hacdan önce umreni anladırız, sonra inşallah hacca başlarız. Hacının tefsilatıyla inşallah bugünden de bu ilk önce farzları, şartları, vacipleri, mahzuratları öğrendiz. Sonra ise inşallah haccı öğrenin ve haccın vasfını nasıl yapılıyor onu inşallah anladırız. Hacının ilk yaptığı şey ümresinde mikata geldiği zaman mikattan önce iyice tıraş olunmasıdır. Koltuk altları, aşağı eteğileri, hep her yeri tıraş ediyor. İyi temizleniyor ve kendini derisine, cildine koku da vurabilir. Ve tüm libasını çıkararak sonra ihramını giyiyor. Mikat'ta farz namazının zamanıysa farz namazını Mikat camisinde kılıyor. Farz namazının vakti yetişmemişse iki rüket bu Mikat'ta namaz kılabilir. O da ihram namazı değil. O bu vadiye göredir. O Zülhüleyfe Akik Vadisi'nde yerleşiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada iki rüket namaz kılmış ve söylemiş ki Cebrail aleyhisselam bana gelerek, ey Muhammed, bu vadi mübarek bir vadidir, burada iki rükat namaz kıl. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada namaz kılmış ve ümmetine de buna irşad etmiştir. Ve orada iki rükat namaz kılmak sünnettir, müstehiptir. Bundan sonra hacı kafileye geliyor, otobüse minmezden önce niyet ediyor. Lebbeyk Allahumma umraten diyerek niyet ediyor. Ve bunu da insan, tabii ki niyetin yeri kalptir. Niyetin aslı kalpte oluyor, dilde değil. Ama umra ve hacda bunu dinle de söylemek sünnettir. Ve sünnet bunu söylüyor ve bunu da kendi eşitecek ve yanındaki kardeşleri eşitecek bir şekilde söylüyor. Onların duyacağı bir şekilde söylüyor. Sonradan telbiye getiriyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Bu telbiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği telbiyedir. Bunun anlamı ne? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, ey Allah'ım, senin davetine icabet ederek geldim. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk, ben sana icabet ettiğim, senin şerikin, ortağın yoktur. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk, hakikaten her bir hamd da, nimetler de senindir. Her şeyin sahibi de sensin. La şerike lek, ve senin de bir ortağın yoktur. Bu alimler telbiyenin tevhid kelimesini kendinde taşıdığını söylemişler. Ve bu da Cabir radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haccını vasfederken bunu söylemiş. Lebbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bit tevhid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhidle telbiye etti diye anlatmıştır. Tevhid kelimesi, la ilahe illallah kelimesi nerede bu telbiyede? Söylüyorsun lebbeyk Allahümme lebbeyk, la şerike leke lebbeyk. La şerike leke lebbeyk, la ilahedir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk de illallah'tır. Yani o anlama geliyor. Bu anlamı verdiği için lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, tevhid kelimesini, la ilahe illallah kelimesini anlatıyor. Ve bu da Müslümana neyi hatırlatıyor? Haccına tevhid kelimesiyle başlıyorsun. Bu sana tekrar hatırlatıyor ki sen bu ibadeti Allah için yapman gerekir. Allah rızası için yapman gerekir. Allah azze ve celle sana emretti. Onun emrini yerine getirerek sen bunu yapıyorsun. İnsanların rızasını kazanmak için değil. İnsanlar karşısında övünmek için değil. Allah azze ve celle bana hac etmeyi emretmiş, ben de bunu yapıyorum. Allah'ım, senin davetini kabul ederek geldim. İnsanların rızası için değil, insanlar karşısında övünmek için değil. Bu kelime Müslümana bunu hatırlatıyor. Sonra bu terbiyeni devamlı olarak getirmesi, umraya, Kabe'ye yetişene kadar getirmesi müsteheptir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde hacının telbiyesi, telbiye getirirse onun sesini duyan her ağaç, taş kıyamet günü onun için şahitliği getirir. Onun için şahit olur. Ben onun telbiyesini duydum diye senin için şahitlik getirir. Subhanallah. Bu kadar fazileti bırakmak mı olur? O zaman yol boyu daima telbiye edirsiniz. Telbiyeni kesmememiz, gücümüz yeten kadar telbiye etmemiz gerekir. Ve bu müstehep hacda, ümrede müstehep olan amellerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde haccın hangi afzeldir, hangi hac daha afzeldir soruna bu şekilde cevap vermiş. El afdal hac el ac ve sac. Haccın en üstünü, en afzeli o hacda çoklu talibiye getirilen ve çoklu kan akıtılan hacdır. Bu hacılarımızın çoksunun kafil kaldığı, hata, yani dikkat etmediği, hatta ne hangi hacıların, bazı yani dinden bilen insanların bile kafil kaldığı bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif sahih bir hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın söylüyor ki haccın en efzeli hangidir? O hacda çoklu telbiye getirirler ve o hacda çoklu kan akıtılar. Yani kurbanı çok olar. Ne elhamdülillah her bir Müslüman, her bir hacı kurbanını kesiyor. Üzerine vacip olan bir koyununu kesiyor. Ama mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir koyun yahut bir deve mi kesti? Kaçını kurban verdi Allah yolunda? 100 deve kurban verdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de bizim için örnek vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu insanlara örnek olmak için yaptı. Ve hacı da onun hacı en afizeli hacıdır. Yani bu herkes kendini zorlamaması da gerekir. Mesela bir insanın parası yok, insanlardan borç alıyor. Ben 5 koyun keserim. Bu da yani zorluktur. Ama mesela bazı hacılar elhamdülillah Allah Azze ve Celle onlara nimetlerinden vermiş. Parası var elhamdülillah. 10 koyun böyle kesse bir şey etmez onun için. Fark etmez. Kesebilir. Ama bir koyun kesiyor. Yani bunu üzerine onu herkes vacip edemez. Ki 10 koyun kesmen vaciptir. Hayır. Biz afzellikten, üstünlükten söylüyoruz. Üstünlükten bahsediyoruz ki hacının daha da üstün olması, daha faziletli olması için o zaman çoklu kurban kesmen gerekir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci şartta çoklu talibiye. Mesela bazı hacıların birinden fazla kurban kesmeye gücü yetmez. Olabilir yani. Para bakımından zorluk olabilir. O zaman telbiyeni çok alırsın. Rabbiyek Allahümme lebbek. Bunu daha çok söylüyorsun. Ta Mekke'ye kadar sen ihramda olduğun Kabe'ye tavafa başlana kadar, Kabe'ye gelene kadar telbiye devam ediyorsun. Hayır. İhram ümreye başladı mı telbiye biter. Ümreye başladı. Bazı alimler orada fıkhlı görüşler var. Bazıları Kabe'ni gördüğünde, bazıları tavafa başladığında, umreye başladığında telbiye biter söylüyorlar. Yani bu fark etmez. Aynı şey. Yani orada 5-10 dakikanın farkı var. Yani mesela Kabe'ni görüyorsun. 5 dakika sonra artık Kabe'nin yanındasın. Tavafa başlarsın. Yani tavafa başladın biter yani. Bazılarına göre hatta Kabe'ni uzaktan görürsünse telbiye biter söylüyorlar. Bu fark etmez yani, bu fıkhi görüşlerdir. Ama en önemlisi bu zamana kadar telbiye söylemendir. Ve hacının ihramda olarken bakın ihram iki kattan ibarettir. İki elbiseden. Ve alimler bunun bazı hikmetlerini zikretmişler. Birincisi Müslümana ihramda insana ölümü hatırlatıyor. İnsan için ölümü hatırlatıyor. İnsan öldüğü zaman da o şekilde beyaz bir kefenle yola salınır. Bu dünyadan ondan fazla bir şey aparamaz. Ona göre insan kendine zulüm etmemesi gerekir. Kendi kalbiyle dünyaya bağlamaması gerekir. İnsan dünyadan kazanabilir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا dünyadan da nasibini unutma. Burada bir sıkıntı yoktur. Ama dünya bizim neremizde olması gerekir? Cibimizde olması gerekir. Kalbimizde değil. Para Müslümanın kalbinde değil cibinde olması gerekir. Kalbiyle bağlanmaması gerekir. Ehl-i Sünnet'in imamlarından olan İmam Ahmed bin Hanbel'e soruyorlar ki bir kişinin 1000 dinarı olursa o zahid olabilir mi? Zühd ehlinden olabilir mi? Terk-i dünya olabilir mi? 1000 dinar 4 kilogram 4 kilo altın ediyor yani. Büyük bir para. Söylüyor ki İmam Ahmed söylüyor ki evet olabilir. İnsanlar teccüble nasıl olabilir ama bu kadar paranın sahibi nasıl zahid zühdlik derecesine satabilir? İmam Ahmed rahimehullah söylüyor ki o para çok aldığında sevinmez, az alanda kederlenmez. Kimin hali böyledirse o zühd ehlindendir, hayırlı insanlardandır. Ve ihram da insana ölümü hatırlatıyor. İnsanın dünyaya bağlılığını kırıyor ki artık sen uzak kalmalısın. Dünyanı kazan ama o dünyanın kalbine dahil etme. Ecel gelecektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ onların aceli geldikleri zaman ne bir saat öne geçebilir ne bir saatte geçişebilirler. acel geldiyse artık bitti. Hiç ne fayda vermez. Hatta insanın acel anında ettiği tevbe böyle fayda vermiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Adem evladını ne zaman tevbe ederse onun tevbesi kabuldur. O zamana kadar ki artık ruh boğazdan çıkmamıştır. Ölüm gelmemiştir. Ölüm gelerse artık tevbe de fayda vermez. Ve ikinci de güneş battığı yerden doğduğu zaman o zamanda yani kıyamet koptuğunda da tevbe fayda vermez. Müslüman Allah azze ve celle tevbe etmeli. Herkesimiz, her birimizin günahımız var. Her birimiz hata yapanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kullu beni Adem hatta Adem evladının her biri hata yapandır. Ve hayrul hattâine tevvâbun. Ve hata yapanların, günah işleyenlerin an hayırları tevbe edenlerdir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki inni le estagfirullâhe fî yevmun ve leyletin mi'te merra. Ben gün erzinde 100 kez Allah Azze ve Celle'ye tevbe ederek ondan bağışlanma diliyorum. Bakın kimdi o? Bu ümmetin peygamberi, insanların en hayırlısı, Adem evladının seyyidi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü şefaatul uzmanın sahibi, cennete en birinci girecek kişi, cennetin kapısı onun şefaatiyle açılır. Allah Azze ve Celle onun geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Ve onu insanlar için son peygamber yapmıştır. Bu insan gün erzinde 100 kez Allah Azze ve Celle'den bağışlanma, af diliyor. Bizim halimiz ne? Bu kadar günah içerisinde ne kadar istiğfar diliyoruz? Ne kadar Allah Azze ve Celle'den affolunmamızı diliyoruz? 100 kez hayır, 50 hayır, 10 kez olabilir yani bazıları. O da nasıl? Dil söylüyor, estağfurullah, estağfurullah söylüyor, kalbi de ticaretinde filan da. Yahut kalbi de tekrar günaha dönmekte. Bir günahı yapıyor, estağfurullah ben günah ettim ama yarın da edebilirim, inşallah yarın da ederim, sonra istiğfar ederim. Hayır, bu şekilde tövbe edilmez. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma söylüyor ki, diliyle istiğfar edip, kalbiyle günaha dönmeye niyet eden kez Allah'la istihza etmiştir. Ha, bu da küfür, istihzanın da küfür olduğunu biliyorsunuz. Alay etmiştir. Allah Azze ve Celle ile alay etmiştir söylüyor. Kim kalbiyle günaha dönmeye niyet ederse ve diliyle hemen günahtan istiğfar ederse Allah'la alay etmiştir. Ve bu da büyük günahlardandır. İnsan diliyle istiğfar ettiği gibi kalbiyle de Allah Azze ve Celle'nin karşısında pişmançılık çektiğini beyan etmelidir. Ve bir daha o günaha dönmemelidir. Bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ. Mümin bir deşikten iki kez sancılmaz. İnsan günah edebilir, bir günaha düşebilir. O günahtan tövbe eder, yarın o günaha dönmez. Ve insan da ölümü hatırlamalı. Tüm ibadetlerde olduğu gibi şeriatımız daima bu şeylere bizim dikkat etmemizi bizden istemiştir. İhramda böyle şeriatımız bize ölümü hatırlatıyor. İbadete başladığımız andan bize ölümü hatırlatıyor. İhramın diğer faydası Müslümanların beraberliğini beyan etmektir. Bak, insanlar her türlü insanlar vardır. Varlı, fukara, memurlar, bakanlar, mesul insanlar, adi insan, herkes, ama herkes aynı libasta. Yani bir insan parası çok diye onun libası farklı olabilir mi? Hayır. Herkesin libası aynıdır. Herkes ihram libasındadır. Bu da dinimizde bize neyi anlatıyor? İnsanların beraberliğini anlatıyor. Allah katında üstünlüğü yalnız takva iledir. Allah korkusulaydır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah yanında üstün olanınız takvada gücünüz olanınızdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Arap olmayanından bir üstünlüğü yok. üstünlüğü yalnız takvadadır, Allah korkusundadır söylemiştir. Kimin takvası ne kadar güçlü olursa Allah katında da o kadar üstündür. Onun derecesi o kadar yüksektir. Ve ihram libası da insanların diğer şeylerde Allah katında beraber olduğunu beyan etmiştir. Aynı zamanda hükümlerde, şer'i hükümlerde de insanların beraber olduğunu beyan etmiştir. Zenginler buna sorumlu, fukaralar sorumlu değil. Ya fukaralar sorumlu, zenginler sorumlu değil diye bir şey yok. Namaz, beş vakit namaz herkese farz olmuş. İhram, hac herkese farzdır. Oruç, her bu ibadetler her biri, bedenle olan yapılan ibadetlerin her biri, insanların her birine farzdır. Zenginlik, fakirlik yalnız o ibadet malla bağlı olursa, o zaman farklı olabilir ki, varlıkların üzerine zekat vacip olmuştur, fukaralara vacip olmamıştır. Ve aynı zamanda bize ne anlatıyor ihram? İhramın anlattığı şeylerden biri de insanlara kıyameti hatırlatıyor. Arafa günü görürsünüz. Milyonlarca kişi Arafa dağında herkes bir yere toplaşmış. Bu da insanların Arafat'a toplaşmasını, kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna hak hesap için toplaşmasını hatırlatıyor. Ve insan da bunun için hazırlanmalı gerekir. Günahlarına tevbe ederek bu gün için hazırlık yapması gerekir. Ve ihramda olan başka bir hikmeti de zikredelim. İhramda bakın, üst ihramını mesela bazı hacılar böyle şeylerle bağlıyor. İğneyle filanla bağlıyor. Bunlar yani çekinmeleri daha iyidir. Bu alimler bunda hikmet olduğunu söylemişler. Caiz olsaydı şeriatımız bunu önceden bize anlatardı. Söylerdi ki iğne filanla bağlamanız daha iyidir diye anlatmamış. Burada hikmet nedir? Mesela bir iğneyle filanla bağlarsınsa artık bu senden çıkmaz yani. Senin et bedeninde kalar. Ama bedeninde kalmadığı halde bunu bağlamazsan bu düşe bir her an çıkabilir yani. Çıktığı zaman hemen kaytarırsın. Değil mi? Kaytardığın zaman artık ihramda olduğunu hatırlıyorsun. İhramın diğer yasaklarını, mahzurat-ı ihramı yapmıyorsun. Kendini hatırla diyor ki sen ihramdasın. Ama mesela bir insan bağlanmış, ye diyor. Unuttuğu zaman başına bir takviye de koyabilir. İhramda olduğu artık farkında değil. Bu da orada olan hikmetlerdendir ki bağlamaması daha iyidir. Ki daima o indikçe hemen onu kendine bağlayarak kendine ihramda olmasını hatırla diyor. Ve hacı telbiye ederek Mekke'ye geliyor. Hacının yani vasfına devam ediyoruz. Mekke'ye geldi mi, yetişti mi, tavafa başlıyorsun. Tavafa başladın mı artık telbiye bitmiştir. Ve tavafa Hacer-ül Esved'in beraberinden başlarsın. Bismillah Allah Akber diyerek tavafa başlarsın. Hacer-ül Esved'de başlarak Hacer-ül Esved'de de bitirirsin. Bu bir dönüm bir şavut sayılıyor. Bu şekilde 7 şavut etmen gerekir. Ve Ümre tavafında hacının sağ çiğnini açık tutması sünnetlerdendir. Haccın ümrenin sünnetlerindendir. Bu hac tavafında değil, yalnız ümre tavafındadır. İster hacda yapılan ümre olsun, ister de diğer aylarda yapılan ümre olsun. Bu sağ çiğnini açık bırakman sünnettir. Ama namaz zamanı gelirse çiğnini kapanman gerekir. Yani bu hacıların yol verdiği hatalardan biri de ne? Çiğnini açık şekilde namaz kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasak etmiş. Namaz zamanı geldi mi çiğnini kapatırsın, namazını kılarsın, sonra tekrar açarak tavafına devam edersin. Bu şekilde yapmamız gerekir. Ve ilk 3 şavutu biraz yürümemiz yani iyidir. Bu da sünnetlerdendir. Müstehab amellerdendir. Hızlı yürümek müstehab amellerdendir. Ama Müslümanlara aziyet vermeme şartıyla. Bir kesin hakkına girmeme şartıyla. Mesela kalabalık bulmadınsa hızlı yürüyorsun. Kalabalık bulunsa o zaman insanlarla beraber gidiyorsun. Ben sünneti yaşarım diyerek herkesi karşısından, bu yasaktır yani. Artık mesela bu ameli yapmak ne? Sünnet söyledir. Ama insanlara eziyet vermek ne? Hakka girmek ne? Haramdır. Sünneti yaşamak için haram işlenilmez. Aynı şekilde Hacer-ül Esved'i öpmek ya da ona dokunmak, bu sünnet hacda, ümrede bu sünnet olan amellerdendir. Bunu yaparsanız elhamdülillah müstehep bir ameli yerine getirmişsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öpmüş, eline dokundurarak sonra elini öpmüş. Buna gücü yetebilme insan ise uzaktan işaret ederek, Allah-u Ekber diyerek işaret ediyor. Bunu yapmak sünnettir ama Müslümanlara orada aziyet vererek, onların hakkına girerek kalabalık yaratmaksa haramdır. Sünneti yapmak içinse haram işlenmez. Allah azze ve celle nasip edirse, bir rahatlık olan bir zaman ömreye gelirse yahut da hacda bir yol bulursansa elhamdülillah öpebilirsin. Sana bir kez bunu yasak edemez. Ama bunu kalabalık gücüne, insanlara aziyet vermek gücüne yapmamız, o bize yakışmaz. Ve ümreni bu şekilde bitiriyorsun. Hacer-i Esved olan künçten başlıyorsun. Geliyorsun bir, ikinci, üçüncü künç, Yemen küncüne geldiğin zaman, Yemen küncünden Hacer-i Esved'e kadar Rabbena âtine fiddünya hasene ve fil âhirete hasene ve gina azâbennâr, bu duanı okursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikinin arasında o duanı okumuştur. Hacer-i Esved'e yetiştin mi tekrar Allah-u Ekber diyerek, işaret ederek ikinci şavuta başlıyorsun. Bu şekilde yedi şavutu bitirmiş olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit bir dua gelmemiştir. Ama istediğin duanı yapabilirsin. İnsan dua da edebilir. Kur'an'da içinle gelen istenilen duanı edebilirsin. Kur'an'da okuyabilirsin. Zikir de edebilirsin. İstenilen ameli, yani ibadet olan istenilen zikir duanı edebilirsin. Eğer bir insan hiçbir şey söylemeden dönürse tavafı sahihtir. Ümresi doğrudur. Burada bir sıkıntı da yoktur. Ama tabii ki yani bu duaların kabul olan bir makamı. Onu bırakmanla gerek, yani yarakışmaz ki mesela o yerde tavafta biz bu şekilde bir şey söylemeden tavaf yapıyoruz. Yani bu fırsat bizim için. Duaların kabul olması için bir fırsat. Burada dua etmemiz gerekir. Kendimize, akrabalarımıza, dünya ve ahiretimize fayda veren şeyleri Rabbimizden dilememiz gerekir. Tavafını bitirdin mi, çiğni tekrar kapatıyorsun, İbrahim makamının arkasında iki rükat namaz kılıyorsun. İbrahim makamının arkasında kılma zor olursa, orada yer bulamazsınsa, Kabe'nin istenilen bir yerinde iki rükat namaz kılabilirsin. Ve oraya yaklaştıkta وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ, İbrahim makamını kendinize namazgah götürünüz ayetini okumak da müstehiplerdendir. Ve iki rükat orada namaz kılırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rükat namaz kıldığında birinci rükatte Kafirun suresini okumuş, ikinci rükatte İhlas suresini okumuştur. Ve bu da müstehiplerdendir. Bundan sonra iki rükatte namazı kıldın mı zemzem suyuna geliyorsun. Tam doyana kadar zemzem içiyorsun. Ve sonunda da birini de bir bardakta başına dökmek, bu da müsteheptir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı amellerdir. Bununla sen tavafını bitirmiş olursun. Ve tavafta yaptığınız zaman dikkatli olunuz. Aslan hac zamanında kapalı oluyor da Hicr-i İsmail deyilen o boşluğun içerisinden geçmek yasaktır. Oradan geçirsinizse hemen şavutun sayılmaz. Onun çölünden geçmeniz gerekir. Onun dışından geçmemiz gerekir. İçerisinden geçeriyse o şavut sayılmaz. Aslan hac zamanında onlar kapatıyorlar ki o hacılar o problemi yaşamamaları için o aslan kapalı oluyor. Sonra hacı Safa Dağı'na geliyor. Safa Dağı'da hemen Kabe'den bir 30-40 metre Kabe'nin içerisinde aslan. Gidiyorsun, o gösteriyor, Safa yazılmış, Safa Dağı'nın üzerine çıkıyorsun. Ve Safa Dağı'nın üzerine çıkmağında biz ilk derslerimizi anlattık. Bunun asli, sayın aslı nereden geliyor? Hacer annemizin amelinden geliyor ki o Safa Merve arasında 7 kez yürümüştür. Ve bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinimizle bunu, şeriatımızla bunu haccın üzerine vacip farz olan amellerden yapmıştır. Ve Safa Dağı'nın üzerine yaklaştığın zaman inna Safa vel Merve min şa'airillah, Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir ayesini okursun. Sonra ebdeu bima bada Allah bih duasını okursun. Allah'ın başladığı yerden başlıyorum söylüyorsun. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ilk önce Safa'nın zikretmiş, sonra Merve'nin zikretmiştir. Ve bu yüzden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeni okuduktan sonra Allah Azze ve Celle'nin başladığı yerden başlıyorum demiş. Yani Merve üzerinden değil, Safa'nın üzerinden başlamıştır. Ve Safa'dan Merve'ye teref gidiyorsun. Burada da hacı istediği duanı edebilir. Tavaftan sonra bu ümre tavafından tanışıyoruz. Yalnız ümre tavafında ümre tavafını yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ve hac tavafında da aynı şekilde hac tavafında da var say, ama diğer tavaflarda mesela nafile tavaf yaparsansa burada say yoktur. Yahut da vida tavafında böyle say yoktur. Ve Safa'dan Merve'ye geldiğinde iki yeşil ışığın arasında biraz hızlı gitmen gerekir. Hızlı yürümen gerekir. Bu da müstehep olan amellerdendir. Ve yol boyunda Kur'an okuyabilirsin. Yani az yol değil. 400-450 metre uzaklığında Safa Merve arası bir yoldur. Bu kadar yolu boş boşuna geçirmek de yani bize yakışmaz. Zikretmemiz, Kur'an okumamız, dua etmemiz gerekir. Bunlar hepsi müstehep şeylerdir. Merve'ye yetiştiniz mi? Yani Safa'nın üzerinde önceden, Merve'ye gitmemizden önce dua varid olan bir dua vardır. Kabe'ye dönerek dua ediyorsun. Zikir var. İlk önce La ilahe illallahü vahdahu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul amd ve huve ala kulli şeyin gadir. La ilahe illallahü vahdahu enceze va'dahu ve nasara abdahu ve hazemel ehzabe vahdahu. Bu zikir kitaplarında geçiyor bu dua. Birinci bunu söylüyorsun Kabe'ye dönerek. Sonra kendine dua ediyorsun. Ne istersen iste, Allah Azze ve Celle'nin dünya ve ahiret hayırlarını istersin. Sonra tekrar bu zikir ediyorsun. Sonra tekrar yine dua ediyorsun. Sonra bu zikri ederek Merve'ye gidiyorsun. Yani üç kez bu zikir ediyor. Bu üçünün arasında iki kez de kendin dua edirsin. Merve'ye yetiştiğinde de aynı şekilde Kabe'ye dönerek Safa'nın üzerinde yaptığını yaparsın. Sonra tekrar Safa'dan Merve'den Safa'ya dönürsün. Senin Merve'den Safa'ya Safa'dan Merve'ye bir, Merve'den Safa'ya iki sayılıyor. Safa'dan tekrar Merve'ye 3, Merve'den Safa'ya 4, Safa'dan Merve'ye 5, Merve'den Safa'ya 6, Safa'dan Merve'ye 7. 4 kez gidiyorsun, 3 kez dönüyorsun. Son olarak da Merve'nin üzerinde sayı bitiriyorsun. Bundan sonra bunu da bitirdin mi senin üzerine tıraş olmak kalıyor. Söylediniz ki tıraş olmak da haccın ve ümrenin vaciplerindendir. Orada aslan çıkamazlardı. Yani Merve'nin tepesine çıkacak bir şey yer yok. Safa'nın Merve'nin üzerine çıkmak diye bir şey yoktur. Artık onun yetiştin mi artık hakkını vermişsin. Orada çıkma, orada kalabalık yaratmak da yani artık vakti orada sarf etmek yahut hacıları kalabalık yaratmaya aparabilir. Yani sen yetiştin mi Safa'ya yahut Merve'ye yetiştin mi hemen dönürsün. Duanı etip hemen dönürsün. Sonda ise tıraş olmaktır. Tıraşın da söylediği ki hükmü vaciptir. Saçın üzerinden biraz götürmek en az heddi budur. Ama en güzel olan, daha üstün olan tam tıraş olmaktır. Bu da hususen o hacılar ki Mekke'ye daha erken gidiyorlar. Yani hacca bir ay kalmış falan gidiyor. Hacca kadar onun tükü çıkıyor. Ama tıraş olduğu zaman yalnız başın tıraş olması, sakalın değil. Dün de beyan ettiniz ki sakalın hükmü vaciptir. Ne hacda, ne ümrede, ne ümreden sonra sakal tıraş olunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bu sakalınızı uzadınız, bıyıklarınızı kısaldınız, kendinizi kafirlere benzetmeyiniz söylüyor. Bu benim Rabbimin amiridir. Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah'ın bana emrettiği amirdir söylüyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yarattığı fitreti değişmek olmaz, yasaktır söylüyor. Ve dört imamın ittifakına göre sakalı kesmek haramdır. 4 imam, İmam Abu Hanife'ye, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed'e göre yasaktır. Yalnız, bakın yalnız bir halde İmam Ahmed'in mezhebine göre ve bu da İbn Ömer radıyallahu anhümeden varid olan rivayettir ki Hanbeli mezhebinde de bu var. Bu kadardan fazlasını, yani bir avuçtan, bir avuçtan, bir tutumdan fazlasını hacda ve ümrede götürebilir. İbn Ömer radıyallahu anhuma bunu yapmış. Bu da, ama Hanefi mezhebine göre bu da yasaktır. Aslan bu da yasak. Bir tük böyle yasaktır. O yer ki sakkal ismi taşıyor, ona el vurmak olmaz. Sakkal da yüzde biten her bir tüken sakkal söylüyor. Ve bunun, yani subhanallah, hacda bu yasağı işlemeyiniz. İbadet ediyorsun, Allah Azze ve Celle'den bağışlanma diliyorsun, tavafta, saydı, her anında senin günahların affolunuyor. Hadis-i şerifte geliyor ki kul Kabe'ni tavaf ettikte her adım attıkta 10 sevap yazılar, 10 günaha tökülür. Her adımına 10 sevap yazılar, 10 günah tökülür. 7 kez tavaf ederse bir kul adet etmiş kadar sevap kazanıyor. Günahlarını töküyor, Allah Azze ve Celle'nin affolunmasını diliyor, bitiyor. Ümresini bitirdi mi tekrar günah işliyor. Subhanallah. Yani bitirdin de, yani günahları bitirdin de, yani tekrar buna niye dönüyorsun? Günahlara aynı şekilde bitiriyor ki, ah, bir tane kafileyle beraber ümremi yapalım da, yani bir zorlukla yapıyor. Ümresini, tavafını, sayını yapıyor. Tez tıraş oluyor. Hemen Kabe'den çıkarak bir yerde sigara içmeye gidiyor. Sigara içeyim de yani artık dözemedim. Subhanallah. Kendini ne zorluyorsun sen? Bu kutsal toprağa sen günah işlemek için mi geldin? Bu kadar para harcıyorsun, bu kadar zamanını sarf ediyorsun. Geldin ki burada günah işlersin değil mi? Hayır, bu günah için gelmedin sen buraya. Sevap için, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için, ondan bağışlanmanı kazanmak için, Allah Azze ve Celle'nin cennetini kazanmak için geldin. Kabe'de, Mekke'de yapılan günahlar diğer yerlerde yapılan günahlardan daha büyüktür. Hatta Kabe'de, Allah Azze ve Celle Mekke'de günah yapmayı istemeyi böyle günahtır. Biliyoruz ki insanın niyetine göre ona günah yazılmaz. Günah ameli işlemedikçe ona günah yazılmaz. Mesela sen burada bir günah işlemek istiyorsun, sonra dönüyorsun fikrinden, yapmıyorsun. Buna göre sana bir günah yazılmaz. O zamana kadar ki günahı işlersin. Ama Kabe, Mekke'de öyle değil. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde kim orada bir günah işlemeye niyet edirse ona şiddetli azap tattırarız söylüyor. Hac suresinin 31. ayeti olması gerekir. Günah işlemeyi istiyorsa, yani günah işlerse değil, günah işlemek isterse ona şiddetli azap tattırarız. O zaman günah işlemeyi isteyen günah kazanırsa, günah işleyen nasıldır? O zaman dikkatli olmamız gerekir. Günahlardan korumamız gerekir. İbadet esnasında böyle günahtan kaçın. İbadet yapa yapa günah etmeyin. Hacı bitirmedin, ümreni şimdi bitirmişsin, artık günahlara giriyorsun, sigara içiyorsun, falan yapıyorsun. Bazı asilikler, günahlar, subhanallah. Ve bu şekilde hacı, hacını korumalıdır. Ümresini yaptı mı, tıraş oldu mu, saçını tıraş etti mi, elhamdülillah zamanını Kabe'ye hesrediyor. Haccı bekliyor, artık libasına dönüyor, her şey ona halal olmuş, hatta kadınlar böyle halal olmuş, hacca kadar bekliyor. Ve burada da yani hacıların dikkatine bir şey çekmek istiyorum ki zamanınızın kıymetini biliniz. Zamanınızın hepsini Kabe'de tevafa namaza sarf ediniz. Her 7 tavaf yaptınız mı bir kul azat etmiş kadar sevap kazanıyorsun. Her namazın 100.000 defa memlekette kıldığın namazdan daha üstündür. Bunu bırakma olur mu? Bazı haciler bunu bırakarak ne yapıyor? Çarşı pazara, filan dağa çıktım, filan yerde dağ var, filan yerde filan şey var. Namazları, farz namazları Kabe'de bırakarak dağlarda geziyor. Sen dağlarda gezmek için gelmedin. Sen evi ziyaret etmek için geldin. Bu fırsatı. Mesela bak, ben mesela hacılar tanıyorum ki bazı insanlar 10 senelerle hac ediyor. Onlar bir kez olsa böyle o dağlara filana gitmemiş. Kabe'ye gitti mi, tavaf ümresini yapar, hac gelene kadar her gün sabah namazından yatsı namazına kadar Kabe'de olar. Bir tane zaruri ihtiyacını ödemek için çıkar, yemek yemek için yahut abdest almak için camiden çıkar, camiden dışarı çıkmaz, orada bekler. Bu bir fırsattır. Kim biliyor ki bir daha ona nasip olur mu oraya ile gelmek? Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bu fırsatı vermişse bunu değerlendirmemiz gerekir. Ve bununla da hacının yaptığı ümre bitiyor ve sonra terviye günü 8. günü bekliyor. İnşallah 8. günden sonra hac amellerinde inşallah gelen yarın inşallah anlatırız. Hac amelleri nasıl başlıyor? Hacca nasıl başlıyoruz ve hangi şekilde devam ediyoruz? Hepsini inşallah gelen derslerimizde anlatıyoruz. Allah Azze ve Celle bizlerin ibadetlerini kabul etsin. Bize mağrur hac nasip etsin. Bizi hak üzerinde sabit etsin. Bizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi hac yapanlardan etsin. Allah Azze ve Celle bize onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı affetsin. Bizi memleketimize büyük sevapla, mağrur hacla dönenlerden etsin. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfuruke ve etubu ileyk. Yani bizim derslerimiz de her gün burada devam ediyor. Otelde herkes hacı kardeşlerine de anlatıyor. Gelirsiniz inşallah. Bakın akşam yatsı arası bir tarafa çekilirdinse mesela bir şeyine dünyavi bir şey konuşardın ama geldin zikir meclisi, bilmediğin şeyleri öğrendin, bildiğin şeyleri tekrar hatırladın ve zikir meclisinin sevabını kazandın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde zikir meclisinin fazileti hakkında söylüyor ki cennet bahçelerinin yanından geçtiğiniz zaman orada o bahçelerde rahatlanın. Sahabeler ya Resulallah bu dünyada cennet bahçeleri mi var acaba? Sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet zikir meclisleridir. İlim meclisleri cennet bahçeleridir söylemiştir. Başka bir hadis-i şerifinde zikir meclisinde olanların Allah azze ve celle'nin affettiğini söylüyor. Başka bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki kim bir kavim Allah'ı zikretmek için biriyle toplaşarsa Allah'ın dinini öğrenip birbirine anlatarsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor ki bir kavim Allah evlerinin birine toplaşar, camilere toplaşıp Allah'ı zikrederlerse onların üzerine Allah azze ve celle'ne sükunet iner, onları Allah'ın rahmeti bürüyer, melekler onları devreye alar, Allah Azze ve Celle de onları daha hayırlı bir toplumda zikreder. Subhanallah. Bir hadiste dört fazileti zikretmiştir. Bu faziletlerin üzerine başka bir fazilet de geliyor. O da bu mübarek camide Allah'ı zikretmek, ilim öğrenip öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın hadis-i şerifinde söylüyor ki kim benim bu camime gelirse, ilim öğrenip yahut öğretirse mücahit sevabı kazanıyor. Mücahit sevabı kazanman için bir kolaylık var. Bir saat zamanını bu mübarek camide ilme sarf ediyorsun. Ve inşallah ona girde kendimize istediğimiz hayrı Müslüman kardeşlerime de istememiz gerekir. Diğer hacı kardeşlerimizi de derse getiririz ki kendimiz öğrendiğimiz gibi onlar da inşallah öğrenir. Allah Azze ve Celle bizleri hak üzerinde sabit etsin. Subhanakallahum bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk.